Can dostlarım, değerli dinleyenler, Erkam Radyo'nun değerli gönül dostları, sesimize, sözümüze kulak veren, bizi dinleyen değerli dostlarım. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitek İnsan programındasınız. 2020'nin 8. programında çok değerli bir konuğumla bugün sizlerle geleceği, geleceğin insanını ve modern çağda insanın bu çağı algılamasını, geleceği algılamasını, ona hazırlanmasını konuşacağız. Çok önem verdiğim bir konu ve konuk. İnşallah kulağınız bizde olur. Değerli Alpan Manas abiyle beraberiz. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sizinle çok daha iyiyiz. Şeref verdiniz. Çok çok mutluyum bugün. Programı sizlerle yapmaktan dolayı. Efendim, kendisiyle alakalı çok değerli böyle bir CV'si var. Ama tevazu gösterip dedi bunu şey yapmazsanız, çok fazla değinmezseniz, ama o kadar çok değinecek konu var ki, hani bir girişimci Amerika'da okurken, hala değil mi, ilk girişimlerine başlayan orada
Türkiye'de başladım.
Türkiye'de
85
başladınız.
87'de Türkiye'de.
Gitmeden daha başladınız.
Gitmeden önce çalışmalarım vardı ama 87'de Türkiye'ye döndükten sonra başladım.
Eyvallah. Bir girişimci, teknolojiye çok iyi yatırım yapan bir teknoloji duayeni. Futurist aynı zamanda. Gelecek bilimci mi dememiz lazım?
Gelecek bilimcisi. Yani Türkiye'de artık futuristi kelime olarak kullanıyoruz. Kullanılıyor. O yüzden futurist diyebiliriz.
Çok önemli olan Temmuz 2016'da benim için, hani ben de iyi bir Twitter. Zaten oradan tanıştık efendim kendisiyle. Sanal mecrada. Twitter'da takip edilmesi gereken 100 teknoloji uzmanı, Top 100 Technology Expert to Follow on Twitter şeyinde listesinde 3. sıradaydı. Çok değer verdiğim bir insan. Bir de Mensa Üstün Zekalar Yetenekler Derneği kurucu başkanlığından bahsedelim. Çünkü olur. IQ'su 145 olan ilk konuğumu ağırlıyorum.
Estağfurullah, sağ olun.
Çok çok teşekkür ediyorum. Bizim usulümüz şöyle abi. Konuğa kendi gönlünden, hani Yunus'un dediği bir ben vardır benden içeri ya. Asıl içeride gönülde ne var, ama bu cümlenizi söylemeden geçemeyeceğim. Akıllı insanlar başarılarının tadını çıkartmadan başka başarının peşine koşmazlar. Peter Drucker da ölmeden evvel fırsatları değerlendirmeyin derdi. Çünkü sürekli gelir, üst üste gelir. Aynen. Sizi rotadan saptırır. Bu durumda ben pek akıllı olmuyorum diyorsunuz, ama gerçek girişimler akıllı olmayanlardır. Orada da bir şey var. Nedir bu girişimin sırrı? Akılla girişim bağı.
Yok, aslında yani akıllı girişimin bir bağı bir anlamda yok. Girişimcilik aslında hem içgüdüsel hem de bilgiyle beraber yürüyen bir şey. Girişimcilikte içgüdüsellik, yani içe doğum çok önemli. Hissetmeniz gerekiyor, görmeniz gerekiyor, yaşamanız gerekiyor. Hatta Avustralya'da yapılan bir araştırmada bazı girişimcilerin, çok özel, kendimi burada şey dışında tutuyorum. Bazı girişimcilerin geleceğe giderek, onu yaşayarak geri döndüğü konusunda bir şey var. Düşünce var.
Başka türlü olmaz bu diyorlar
yani,
çünkü
başka türlü olmaz diyorlar. Tabii bunlar işte Elon Musk gibi Amerika'daki özel girişimciler. Benim de kendisini örnek aldığım bir girişimci. Dolayısıyla ben içgüdülerime çok güveniyorum. Ama şunu hissediyorum ki içgüdüler tek başına yeterli değil.
Boş adama gelmiyor çünkü.
Gelmiyor.
Yani.
Birincisi, ikincisi de bilgi çok çok önemli. Daha önce yaptığım girişimlerde yaptığım hatalara baktığımda, bilgim arttıkça daha farklı, daha iyi girişimler yaptığımı hissediyorum. Özgüveniniz artıyor. Ama uzun süre mesela başarısız girişimler yaptığınızda da bu sefer öğrenilmiş çaresizlik yaşamaya başlıyorsunuz. Bu da bazen korku getirebiliyor.
Durduruyor sizi dolayısıyla.
Önünüzü kesebiliyor. Dolayısıyla bu çok çok önemli bir denge. Güçlü bir psikolojiye sahip olmanız gerekiyor. Vazgeçmemeniz gerekiyor. Vazgeçmek zaten bu konudaki en tehlikeli şey.
Bu coğrafyada özellikle.
Tabii yani coğrafyanın çok çok önemi var. Dolayısıyla yani böyle toparlarsak, içgüdülerimi, bilgimi, aklımı,
bunların bir araya gelmesini
kullanarak girişimleri yapıyorum.
Ama ben burada farklı bir yönden olaya bakmak istiyorum. Tabii. Abi, herhalde Alpan Manas olarak bilgi dediniz, o bilgiye yönelmeniz hemen böyle ne güzel bilgiler varmış gibi olmadı. Değerli babanızı buradan minnetle yad edelim.
Sağ olun.
Rahmetliyi. Şimdi sizin hayatınızdaki yeri, önemi, rolü nasıl oldu?
Abi, çok
Alpan Manas'taki yeri nedir?
Ya çok ilginç. Şöyle yani ben 7 yaşında babam ziraat mühendisi. 7 yaşındayken biz hafta sonları babam beni çiftliğe götürürdü. İzmir Menemen'de. Ben çiftlik hayatı yaşardım. Sonra babam dedi ki ya ziraat mühendisi oldum ama yani bu ülkenin bilgisayarcıya ihtiyacı var. Yani bilgisayarcıya ihtiyacı var. Ve Amerika'ya gitti. Ve Amerika'da tamamıyla bir değişim yaşadı. Ve Türkiye'ye döndü. Bu sefer ben yazları bilgisayar merkezine gitmeye başladım. Yani babamla beraber vizyonum değişti. Zaten aile bu konuda çok önemli bir etken. Dolayısıyla hayatımda kendime aldığım ilk rol modeldir zaten babadır.
Eli toprağa değen bir insanın teknolojiye yatırım yapması, oraya yönelmesi çok enteresan bir şey yani.
Aynen öyle ve o sayede ki yine benim tweetlerimden bir alıntı. 1986 yılında ki biliyorsunuz internet 1995-94'te ticari oldu. 1986 yılında internetten yaklaşık 8 yıl önce Türkiye'deki ilk internet bağlantısına bağlı olarak Türkiye'den atılan ilk internet mesajını babam attı.
Tebrik ediyoruz.
Ve 1986'da Amerika'da New York'ta o mesajı alan kişi de bendim. Oğlum nasılsın diye bana mesaj atmıştır. Öyle de bir hatıramız var.
İmrenilecek bir hatırat. Rahmet olsun diyelim. Abi şimdi biraz bilgi, biraz zeka, biraz içgörü dediniz. Zekanızın da burada bir yeri var onu değerlendirme adına. Ama sizce Alpan Manas kimdir, varlık sebebi nasıl açıklar? Özellikle bu girişimcilik, inovasyon, sıra dışılık, teknoloji, fütüristik alanında bu kariyer başarınızı, profesyonelliğinizi neye borçlusunuz?
Vallahi şöyle, demin de söylemiştim yani ailenin burada çok önemi var birincisi. Yani ailenin eğitmen olarak benim önümü açması beni bu konuda çok pozitif olarak
rol modeli bir baba değil
mi? Evet, aynen öyle. Anne de aynı şekilde. Fakat ben de tanımı 35 yaşında konmuş bir şey var, eksiklik var. O da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan insanlar genellikle içgüdüsel hareket ederler. Kararlarını bir rasyonaliteye bağlı olmadan ön frontal lobda, ön lobdaki eksik gelişmeden veya geç gelişmeden bağlı bir eksiklik bu. Ben bununla ilgili bir sürü de televizyon programı yaptım ve şunu hissediyorum ki bu sayede bu eksikliğimi bir avantaja çevirmişim. Ama bunu çevirdiğimi ben 35 yaşındaki öğretim üyesi anne babanın oğlu olmama rağmen tabii 90'lı yıllarda ortaya çıkmış daha sonra tanısı konmuş bir şey farklılık oluyor. Bu eksiklik oluyor ve ben 35 yaşında bunu öğrendim. Bu nedir? Bu bir konuya odaklanamamak, bir konudan çok hızlıca sıkılmak, aynı anda birden fazla konuyla ilgilenme isteğine sahip olmak. Dolayısıyla bu beni inanılmaz derecede araştırıcı bir kişilik haline sokmuş. Zekanın da desteğiyle şunu hissediyorum ki ben mesela internette bir arama sayfası açtığımda o arama sayfasına baktığımda aynı anda 20 tane arama yaptığımı görmeye başlıyorum. Yani girdiğim konuyla çıktığım...
Doyurmuyor.
Girdiğim konuyla çıktığım konu. Şimdi diyeceksiniz ki kaç kitap okuyorsunuz? Utanarak söylüyorum ben kitap okuyamıyorum. Daha doğrusu aynı anda dijital kitap okumayı tercih ediyorum. Çünkü aynı anda 20 tane kitabı paralel okumaya çalışıyorum. Ama derseniz ki ne kadar hızlı sıklıkla kitap bitiriyorsunuz? Kitap bitiremiyorum. Çünkü odaklanamıyorum ve hala bugün 57 yaşındayım. Ve hala dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için günde 2 tane ilaç almak zorundayım. O ilaçları alıyorum. Kitap okuyamamama rağmen inanılmaz derecede makale okuyorum. Çünkü kısa olduğu için.
Orada bir kitaptaki bir paragraf o bilgiyi sizi öbür tarafta araştırmaya ve ona gitmeye götürüyor.
Aynen öyle. Ama derseniz ki sabahleyin sizle beraber bir çocuktan bahsettik. Çocuğun şeyini videosunu seyrettik. Adını hatırlayamadım bir an. Mesela Çok ilginçtir. Yani ne kadar kitap okuyor. Ben hayran oldum. Yani ben çünkü onun kadar kitap okuyamıyorum. Ne diyorum? Ama bu da bir yaratılış. Yani yapabileceğimiz, değiştirebileceğimiz bir şey.
Ama dijitalden besleniyorsunuz. İnternet başka bir derya. Twitter ampayrı bir derya.
Twitter benim hayatımı değiştirdi. Yani ben Twitter işte 140 karakter, 280 karakter kısa olması ve mesajı net oluyor, verebiliyor olması benim hayatımı değiştirdi diyebilirim.
Eyvallah. O yüzden burada yani hayat şeyinde çok sorulur bu. Size de çok gelmiştir eminim. Hayatınızda aldığınız en iyi en kötü karar desek mahsuru yoksa.
Ya benim için mahsuru yok da ben şimdi o zaman verdiğiniz zaman mesela ben Amerika'da eğitimi tamamlayıp dönmem.
Tekstil mühendisi üzerineydi.
Tekstildi ama sonra üretim mühendisliği üzerine master yaptım. Amerika'dan dönmem doğru veya yanlış karar algısında bana belki de yanlış karar gibi geliyor. Çünkü ben eğer Amerika'dan o zaman dönmemiş olsaydım.
Orada Silikon Vadisi'nde bir Alpan Manas ben düşünemiyorum yani.
Ben olabileceğimi düşünüyordum. Evet. Yani orada çünkü orada da patent almıştım. Amerika'da ilk patentimi almıştım. 1985 yılında 84 yılında almıştım ilk patentimi. Dolayısıyla ben Amerika'da bir şeyler yapabileceğimi hissediyorum. Yani biraz erken döndüğümü düşünüyorum Amerika'dan.
En iyi karar?
Valla birçok kararımın iyi olduğunu düşünüyorum. Yani böyle en iyi karar diye verebileceğim bir kararım yok. Ama
kararların genel ortalaması
ama şöyle ama şunu söylemem. Yani girişimci kararım benim için doğru bir karardı. Onda da rahmetli babamın çok etkisi olmuştur. Yani o da beni girişimciliğe yönetmiştir.
Dönüm noktası neydi abi Alpan Manas'ın hayatında? Buradan genç arkadaşa da bir ders olsun. Yani normalde rutin giden bir hayat vardır. Her gencimizin şeyindeki gibi okul biter, sınavlar, üniversite onu bitirir. İşte askerlik falan iş. Sizde bu dönüm noktası nerede
ya benim
oldu?
Benim dönüm noktalarım çok oldu. Yani mesela çok başarılı bir öğrenci değildim ama o zaman genel yetenekle sınav alınıyordu. Üniversitede genel yetenekti, sizler de hatırlarsınız. Çok iyi giden bir şeyim vardı. Üniversite sınavı hazırlığım vardı. Sınavdan 3 ay önce giden trenden atladım, ayağımı kırdım, 3 ay hastanede kaldım. Yani şimdi bakıyorum beklentilerim vardı, işte endüstri mühendisi olacaktım, bir anda kendimi hiç beklemediğim, yani seçerek olmadım ben, tekstil mühendisi oldum, zaten hiç yapmadım sayılır, 1-1,5 yıl kadar yaptım. Dolayısıyla böyle hayatımda çok enteresan, gene içgüdüsel alınmış kararlar ve dönüm noktalarım var. Yani ama yani bunları böyle spesifik olarak söylemek bana şey gelmiyor, doğru gelmiyor veya yani şey yapamıyorum, ortaya koymakta zorlanıyorum. Ama şunu biliyorum ki özellikle yani girişimci arkadaşlarıma veya bu konuda kendisini genç arkadaşlarımız şunu mutlaka bilmeleri gerekiyor ki yani bilgi sahibi olmadan hiçbir şekilde girişimci veya iş yaşamında başarılı olma şanslarına sahip değiller. Yani
bilgiyi önemsemeleri gerekiyor.
Bilgiyi önemseyecekleri her noktada şey olmaları gerekiyor. Yani vakitlerini kesinlikle ve kesinlikle bilgiye, bilgi açıklıklarını gidermede kullanmaları gerekiyor. Çünkü biz vaktimizi çok değersizleştiriyoruz ve çok gereksiz. Çünkü yani sosyal medya bizi pozitif anlamda etkilediği gibi yazık ki negatif yönde de çok rahatlıkla etkileyebiliyor. Ben o yüzden de o bilgi yolundan çıkmamalarını öneriyorum.
Bilgi de abi yatay şey mi dikey mi? Yani şu anda yüzeyselde bir sürü konuyla alakalı az azar bilgi sahibi olanlar var. Ama bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olan insan da çok az.
Bravo. Çok doğru. Aslında benim çok zaman önce kullandığım bir kelime T tipi insandan bahsediyoruz aslında. Yani birçok konuda bilgi sahibi olacak ama bir konuda çok iyi bilgi sahibi olacak. Yani o yüzden de T tipi insanı ben önemsiyorum. Mutlaka yani bir I tipi bir insandan bahsetmiyoruz. Yani bir
T'nin
konuda
başlığı da olacak, yayılacak
kesinlikle
biraz.
Yayılmak zorunda. Yani bilgi
T tipi insan, bunu kullanalım abi izninizle.
Ve bu konuda da sevgili Ufuk Tahran'ın bir kitabı da vardır. O da fütüristtir. Bizim derneğimizin kurucularındandır. dikkate almakta yarar var.
Çok teşekkür ederim. Sizin hayatınıza baktığımda I tipiniz teknoloji odaklı.
Evet.
T'de de işte bir internet sayfası açınca 20 tane sayfayı birden açan.
Aynen.
Her konuyu merak eden.
Evet.
Ama mutlaka o girdiği sayfalarda aldığı bilgileri o I'da da kullanan, değil mi? Öyle bir tip var.
Tabii yani girişimciliğime baktığınız zaman biz Türkiye'de birçok söylemimiz var. Ne diyoruz? Bildiğin işi yapacaksın. Şimdi mesela bildiğin işi yapacaksın konusu bence yanlış. Yani daha doğrusu söylemi şöyle artık. Şu anda yanlış. Odaklandığın işi yapacaksın.
Güzel.
Bildiğin işi değil.
Güzel.
Çünkü sen bildiğin sıfırdan girdiğin bir işi öğrenebilirsin. Ama eğer odaklanmazsan başarı şansı kesinlikle olamayacaktır.
Yine Peter Drucker analım abi. Toprağı bol olsun. The most important thing in our life is to focus on your core business demişti. Is to focus on your core, ama core business. Ama işinize odaklanmak. O core business
aynen
hayatın
öyle
en önemli işi oluyor yani.
Aynen öyle.
Ve getirisi de oluyor mutlaka.
Kesinlikle
yani,
oluyor.
Boşa bir yatırım değil yani.
Kesinlikle. Siz istediğiniz kadar iyi yöneticilerle çalışın. Kendi işinize odaklanmadığınız sürece başarılı olma şansına sahip değilsiniz.
Eyvallah. Buradan insana geçersek, hani insanı ve insanın geleceğini konuşacağız. Onun geleceğine, onun başarısına geçersek. Nasıl yetiştirdiniz kendinizi? IQ'yu mu önemliyorsunuz? Başarıda çalışmayı mı, şansı mı, pes etmemeyi mi, okumayı mı, gezmeyi mi? Şimdi gezmeye biraz değinmedik ama herhalde Alpan Manas çok gezen bir insan.
Yani çok ülke gezdiğimi biliyorum.
Burada şimdi genç arkadaşlar da dinliyordur. Girişim sahipleri ve girişimci olmak isteyenler de dinliyordur. Nedir buradaki sır?
Ya şöyle söyleyeyim, bakın siz başka kültürleri, başka yaşam şekillerini, başka bakış açılarını anlamadan onlar adına empati yapamazsınız. Yani Dışişleri Bakanı olup bir ülkeyi, başka bir ülkeyi gezmeden Dışişleri Bakanı olamazsınız.
Mümkün
yani çünkü karşınızdaki insanın duygularını, onun bakış açısını, onun neyle yetiştiğini, nasıl yetiştiğini bir şekilde anlamanız gerekiyor. Ve ben başka ülkelere gittiğim zaman yani böyle saatlerce gezmiyorum. Yani oranın süpermarketine gidiyorum. Oranın pazarına gidiyorum.
Sosyal hayatına bakıyorsunuz.
Sosyal hayatına bakıyorum. Mümkün olduğu kadar neleri okuyorlar. Yani onların yani kitaplıklarına bakıyorum. Yani kitap satış noktalarına bakıyorum. Okudukları dergilere bakıyorum. Amerika'da yaşamanın getirdiği...
Nasıl yaşıyor bu adamlar? Yani onu anlamaya
çalışıyorsunuz. Yani gündeliği nasıl? Yani buzdolabını nasıl dolduruyor? Neyle dolduruyor? Yani yemeği dışarıda mı yiyor? Mesela Doğu kültüründe neredeyse evde yemek yenmiyor. Yani oraya özgü şeylere bakıyorsunuz.
Çok
nerede
özür diliyorum.
Yok yani.
Bir parantez açabilir miyim? Geldi Hamdi Ulukay'ı anla şimdi. Tam bunu yapmış çobanenin başarısında. Eyalet eyalet dolaşıp yani nasıl dolduruyorlar buzdolabı dediniz ya.
Evet.
Yani içeriğini nasıl doldurduğunu bilmeden yaptığınız ürünün bir önemi yok ki.
Hiçbir önemi yok.
Yani, Amerikalı kefir içmiyorsa dünyanın en iyi kefirini siz orada üretiyorsunuz.
Hiçbir anlamı yok.
Hiçbir anlamı yok. Onu anlama adına o gezmek, analiz etmek,
sonra da
bunu değerlendirmek.
Aynen. Ve ben yani özellikle siyasiler için de aynı şeyi söylüyorum. Yani başka yani empati yapabilmemiz için yani bir Avrupa Birliği konusunda empati yapabilmemiz için bizi nasıl anladıklarını, bizi nasıl gördüklerini anlayabilmemiz için öncelikle ön yargılardan arınalım. Ve onların bizi nasıl gördüklerini anlayalım. Ona göre empati yapalım.
Ona göre bir strateji geliştirelim.
Bizim en büyük sıkıntımız biz bilgiyi kullanmadığımız sürece ne yazık ki şeylerin arkasına sığınmaya başlıyoruz.
Mazeretlerin arkasına
sığınıyoruz.
O da kurtarmıyor.
İşte şehir efsaneleri oluşuyor. ya çok çok şey oluşmaya başlıyor.
Abi tam burada inanın siz o siyasiler demeden aklımdaydı soracaktım ama ikisini beraber sorayım. Birini sonra da siz aklıma getirdiniz. Alpan Manas'ın danışmanları, akıl hocaları var mı? Siyasiler sizin bu güzel zekanızdan, pratik buluşlarınızdan, bir ara birçok kuruluşa danışmanlık yaptığınızı biliyorum.
Yaptım
yararlanıyorlar mı sizden?
Yani
siz yararlanıyor musunuz kimlerden?
Ben inanın benim en az 10 tane
bir arkadaş grubunuzun olduğunu biliyorum çünkü.
Onlarla birebir de çok temasım oluyor. O
beyin yani, fırtınası şeklinde mi?
Beyin fırtınası şeklinde değil. Birebir ben tercih ediyorum. Birebir de farklı sektörlerde ve farklı kültürlerde, farklı gelir gruplarında insan arkadaşlarım var ve onlarla
dokunuyorlar hayatınıza.
Dokunuyorlar hayatıma ve birebir de iletişim halindeyim. Her şeylerini bilirim, her şeylerimi bilirler. Bu bana bir ülke şeyi yaratıyor ve dünya perspektifi yaratıyor. Ya dünya diyorum çünkü yabancılar da var. Ama onun ötesinde siyasiler benden bir şeyler alıyor mu? Almıyorlar. Yani ne isim vermek istiyorum ne şey yapmak istiyorum. Eyvallah. Ama almadıklarını yani her yönden hem iktidar partisi olsun hem muhalefet partileri olsun bizlerden ya onur duyuyorum. YÖK geleceğin meslekleri, mesleklerin geleceği konusunda bir şey yaptı. Çalıştay'da çağırdılar.
Evet.
Fikrimizi aldılar. Söyleyeceklerimizi söyledik. O konuda şüphe yok. Yani o tip böyle genel anlamda çağrılıyoruz. Gidiyoruz ama daha ben birebir de bir şeyler yapmak istiyorum. Ya ben ya benim dediğim gibi rahmetli babam rahmetli Özal'ın danışmanıydı. Ben oradan biliyorum. Yani Özal'ın ne kadar çok bu anlamda gerçek anlamda danışman kullandığını ve fikir danıştığını. Danışmanlık ayrı bir şey. Gerçek anlamda fikir danışmak
kesinlikle
ayrı bir şey.
Şeyde Osmanlı'da bir şey vardır abi, istişare sünneti ama müsteşar mümtaz gereklerler. Yani müsteşar danıştığınız kişi, istişare ettiğiniz kişi mümtaz biri olacak. Uyduruk kaydırık kişilere sormayacaksınız
kesinlikle,
yani bunu.
Kesinlikle aynen.
Şimdi abi birkaç dakikamız var ilk yarıyla alakalı ama konuya girmiş olalım. Oradan da bir dostların gönlünde yer etsin ki ikinci bölümde de bizle olsunlar. Sizce gelecek nasıl bir insan bekliyor? İnsanın geleceği, geleceğin insanına bakarsak siz bir fütürist olarak ne görüyorsunuz? Neler değişecek bu mega trendlerde? Bu değişimlerden en önemlisi de bu. Biz nasıl etkileneceğiz ki ona göre hazırlığımız nasıl olsun yani?
Şimdi,
nasıl bir insan bekliyor gelecek? Yani insanı ne bekliyor?
Şimdi girersek buradaki konuyu temel var. Sorun şu. Şimdi bir şeyleri bizler değiştiriyoruz. Ne değiştiriyoruz? Diyoruz ki yapay zeka. Şimdi yapay zeka dediğiniz şey saniyede 800 bin sayfa okuyan bir şeyden bahsediyoruz. Zekadan bahsediyoruz. Yapay zeka. Siz saniyede 800 bin sayfa okuyan hiçbir şeyle bir insan olarak mücadele etme şansına sahip değilsiniz.
Mümkün değil.
Makine öğrenmesinden bahsediyoruz. Makine öğreniyor. Kendi lisanını geliştirmeye başlıyor. Farklı iletişim metotları uygulamaya başlıyor. Yani
Uzak Doğu'da Go oyununu yendi.
Evet.
2019'da ilk defa.
Aynen. Sonra da şey oldu.
Bıraktı adam.
Adam bıraktı. Şimdi yani bir şeyleri biz üretmeye başladık ve bu anlamda da şu tehlikeyi ben görüyorum. Yani ben zaman zaman önemsememesem de artık yavaş yavaş önemsemeye başladım. O da şu. Bu şekilde gidersek ve bu hızla gidersek 2030'lu yıllara geldiğimizde dünya nüfusunun yaklaşık %20'si ortalama işsizliğe doğru gidecek. Bu demektir ki artık yani ülkemizdeki şu andaki işsizliği bir kenara bırakırsak bunun üzerine yani şu andaki işsizliğin üzerine yaklaşık 10-15 puan daha normal işsizliğin de gelebileceğini düşünmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bir durumda dünya nereye gidiyorsunun cevabı aslında kendisi veriyor. Eğer siz ayakta kalmak istiyorsanız diğerlerinden farklı olmanız gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani farklı olmadığınız sürece ayakta kalma şansına sahip değilsiniz. Ve şu andaki ebeveynlerin de çocuklarını yönetebilmeleri, yönlendirebilmeleri de ne yazık ki imkansız gibi gözüküyor. Bilmiyorum, isterseniz ikinci bölümde
olur
devam edelim.
Can dostlarım, Altman Manas Bey'le beraberiz. Futuristik. Gelecek nasıl bir insan bekliyor konuşacağız. Ben normalde ilk yarı sonunda bizden ayrılmayın falan gibi böyle reklam kokanlara keter yapmam ama bizden hakikaten geleceğimizden ayrılmayın. Çok değerli bilgileri bizde paylaşıyor olacak. Az sonra görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Can dostlarım, Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programındasınız. 2020'nin 8. programında çok değerli Alpan Manas abiyle beraberiz. Abi yeniden hoş geldiniz.
Hoş bulduk tekrar.
Erzurumlu hoş gelmesi ama bu hani gelişiniz hoş oldu anlamına. Sağ İyi olun. Ki geldiniz.
Teşekkür ederim.
Geleceği konuşuyorduk. Gelecek nasıl insan bekliyor derken özellikle 2030'larda bu %20'leri aşacak işsizlikten bahsettiniz. Ben de acizane seminerlerimde abi bunu gençlere anlatıyorum. Onları korkutup böyle salaş davranmayın, salıp yatmayın, bir uyanın, davranın. Hani şu andaki çalışmanız gelecekteki 20-30-40 yılınızı değerlendirecek. Gelecek çok korkunç olacak diye. Orada kullandığım birkaç veri var. Bu dediğinizi McKinsey raporu bilimsel olarak da destekliyor. 850 milyon ilave işsizlikten bahsediliyor. Robotlar, işte bu yapay zekalar. Ama beni korkutan bir şey daha var abi. Uzak Doğu'da yani şöyle bir 300-400 kilometrelik böyle bir yarı çapında bir Çin'in oralarda bir yerde, Hong Kong'un orada bir yerde bir daire çizdiğinizde çemberin içinde 3 milyar 200 milyon nüfus var. Hı hı. Ve buradaki Çin ikinci çocuğa izin verdi. Hı hı. Yani Dubai'de harita şirketimiz vardı bizim. Malumunuz en yakın Hindistan. Yani ilana çıktığımızda 100 dolara çalışacak hemen üniversitede mezun, iki dil bilen süper bir bilgisayarcı geliyordu oraya. Bizim herhalde çocukları 100 dolar kurtarmaz.
Mümkün değil tabii.
Değil mi? Yani rakipleri bir taraftan az parayla çok emek sarf edecek, kendini geliştirmiş, dünyaya açılmış, dünyayı tanıyan bilen bir şeyler var. Çin dünyanın bütün ürünlerini ben üretim diyor herhalde. Bu geçecektir, korona hep böyle kalıcı olmayacaktır. Bir de o açıdan yani tehditkar bir dünya var karşımızda.
Kesinlikle çok güzel tasvir ettiniz.
Estağfurullah.
Şimdi şöyle, birincisi korona virüsüyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Korona virüsü, herkes bunun planlı olduğunu söylese de yani ben bunun doğru olduğunu inanmıyorum. Ama korona virüsü bize şunu öğretti ki dünyanın tek başına tek bir ülkeden bütün mal teminini yapıyor olmasının ne kadar riskli olduğunu net olarak görmüş oldu. Yani işte bir musibet şeyden
eyvallah
gibi
bin nasihattan,
bin nasihattan iyidir gibi gözüküyor. Dolayısıyla dünya koronavirüsünden sonra özellikle lokal mal temini konusuna çok yönelecek. Zaten işte 3 boyutlu yazıcılar vesaire gibi yeni teknolojilerle beraber mutlaka dönüyoruz. Ve ben artık bazı ülkelerin üretimden, dünya üretiminden çekileceğini, özellikle Çin'in de orta ve uzun dönemde büyüyecek olan iç piyasasına yöneleceğini düşünüyorum. Yani Çin de dünya için üretmese de o üretim şeyini
tüketecek bir grup
var.
Ve geliri de, rantı sürekli artıyor şeyde. Değil
tabii
mi?
Tabii, yani eskiden yani, 100 dolar diyorduk. 2000, evet. Yani Dünya Ticaret Örgütü'ne girdiğinde 100 dolardı. Şimdi 800 dolardan aşağı herhalde bulamazsınız, 700 dolardan. Hı-hı. Şimdi benim Çin'le ilgili söyleyeceğim şu. İkinci çocuğa izin vermiş olsalar da özellikle Birleşmiş Milletler Afrika ile ilgili nüfus büyüme planını revize etti. Ve diyor ki Afrika'da nüfus büyümesi yavaşlayacak. Ben nüfusun Birleşmiş Milletler'le Birleşmiş Milletler'den çok daha önce bunu söyledim. Ben nüfusun 11 milyara çıkacağını düşünmüyorum. Yani nüfusun belli bir dönemde
2030'lar için.
Hayır yani 2100 için.
100 için.
2100 için 11 milyar gibi bir nüfus planlaması vardı. Ben pikti bu. Tepe noktaydı. Ben nüfusun 9,5'lardan aşağı 9,5'lardan sonra duracağını düşünüyorum. Yani dünya nüfusunda bir şey var. Bakın Türkiye'de dahi özellikle batı bölgelerinde doğum oranlarına baktığımızda birli oranlarda, yani
sosyolojik veriler bunu tamamen destekliyor abi dediğinizi.
Destekliyor. Yani daha doğrusu bilinç, eğitim düzeyi arttıkça ve gelir düzeyi düştükçe, onun da kötü bir tarafı var. Yani Türkiye'de bu. Türkiye'de gelir düzeyi düştüğü için evlilikler azalmaya başladı. Ama gelir düzeyi de arttıkça gene çocuk, yani evlilikler artacak ama çocuk doğumu azalacak. Yani ben nüfusun uzun dönemde dünya için bir tehlike teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Artık bütün ülkeler bunun farkına vardılar. Yani bir nüfus planlaması bu işin önemli. Sorunuzun diğer tarafına gelirsek
neler değişecek?
Şimdi değişecek olan, dediğim gibi, en önemli konulardan bir tanesi üretim yöntemleri değişiyor. Üretim yöntemleri değiştikçe üretim daha lokalize, daha hızlı ve daha parça başı, daha kişiye özel, hale gelmeye başlayacak.
Kişiye özel.
Yani kişiye özel bir üretime doğru gidiyoruz. Kişiye özel üretimin bize sağladığı avantaj nedir? Birincisi, çok büyük firmalar yok olup gidecek. Bakın, özellikle Amerika'da halka açık firmaların baktığımızda önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu firmaların yarısının ya yok olacağını, ya birleşmeler ve satın almalar yoluyla ortadan kalkacağı söyleniyor. Dolayısıyla bizim şunu görmemiz gerekiyor. Bir, geçen gün bir konferanstaydım. Orada aile şirketleriyle ilgili konu açıldı. Özellikle çocuklarınıza şirket bırakma gibi bir şeye sahip olmayın. İçgüdüye sahip olmayın. Çünkü yaptığınız işin geleceğinin olup olmadığını bilmiyorsunuz. Yani birçoğumuz birçok iş ortadan kalkacak.
Devam ettirme güdüsü, hissi, o aidiyet duygusal davranıyor.
Duygusal
galiba.
Davranıyor. Haklılar. Çocuklar da o işi yapmak istemiyorlar. Yani babalarının, annelerinin işlerini yapmak istemiyorlar. Dolayısıyla birincisi, gelecekte işlerin, şu andaki yapılan iş şirketlerin birçoğu ortadan kalkacak. Öyle Japonya'daki gibi 20 binden fazla 100 yaşının üstünde şirket var Japonya'da. Yani ne Japonya'nın şirket kültürünü, ne Finlandiya'nın eğitim sistemini, yani böyle absürt, iyi ama ekstrem örnekleri kendimize alarak kendi yapımızı kurgulayamayız. Veya dünyayı örnekleyemeyiz.
Mümkün değil. Bize özel olması gerekiyor.
Bize özel olması gerekiyor. Ama ben şunu söyleyebilirim ki artık yani son dönemde inşaata dayalı, yani daha doğrusu gayrimenkulle ilgili bir girişimim olsa da Türkiye'nin orta ve uzun dönemde gayrimenkule dayalı büyüme planından uzaklaşması gerekiyor. Eğer bunu başaramazsa Türkiye 2020-2030 yılları arasındaki o önemli teknoloji çağını kaçıracak.
Iskalamış olacak. Burada abi, insanımızı, kurumlarımız sizce bu dediğiniz öngördük şey hazır mı peki? Baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz?
Değiller. Tabii ki değiller. Ama şöyle bir şey var. Yani ben genelde eleştirilerimi lokalleştirmemeye çalışıyorum. Yani Türkiye'nin eğitim sistemi diyemiyorum. Çünkü dünyadaki eğitim sistemi de buna uygun değil şu anda. Yani dünyada eğitim
bunu anlamış durumda ama.
Dünya da bunu anlamış durumda. Evet. Yani dünya da eğitim sistemini değiştirmeye çalışıyor. Biz de eğitim sistemimizi değiştirmeye çalışıyoruz ama biz biraz daha yavaş gidiyoruz. Daha basit çözümler üretmeye çalışıyoruz ve sürekli değiştiriyoruz.
O zaman sistemsel olmayacaksa dönüşüm, burada anne babaları hani en azından kendi evladını yönlendirme adına, değil mi, desteklemek adına.
İşte burada benim korkum da, sizle demin görüştürken onu söylemiştim. Ebeveynlerle çocuklar arasındaki bu kuşak farklılığı o kadar bariz ki, özellikle düşük gelir gruplarında, çünkü düşük gelir gruplarında teknolojiye erişim daha düşük, fakat çocuk teknolojiye, yani A markasının 3 çeşit ürünü var. Yani en düşük, yani 1.000 liraya artık telefon var, akıllı telefon var. Yani ailenin gelir düzeyi ne kadar düşük olursa olsun o ailenin bireye ulaşabiliyor.
Evet.
Ulaşabiliyor. Çocuk ulaşabiliyor ama aile ulaşmamış bugüne kadar. Dolayısıyla yani aileden beklemek, aileden o çocuk üzerinde, ya o çocuğu, geleceği hazırlamayı bekliyor olmamız aileye yapmış olacağımız bir haksızlık olur. Dolayısıyla ama şimdi buradan da bir şey söylememiz gerekiyor. Yani çocukların önünü açmamız lazım. Çocukların beklentilerini karşılayabilecek altyapıyı sunmamız lazım. Hı hı. Teknolojik altyapıyı sunmamız lazım. Ama yani çocuğa kalkıp da oyun oynama dersek, bu şunu çağda, yapma bu çağda sökmüyor. Ona karşı ya, çünkü yani oyun oynama ne demek? Yani oyun oyna, ya bu çocuk oyun oynaması lazım. Çünkü oyun oynayarak zekasını geliştirecek.
Oyun çocuğun işidir derler.
Şimdi şöyle Norveç'te belirli 1970'li yıllarda 25 yıl boyunca bir askere alımlarda IQ testi uygulanmış ve onun sonuçları açıklandı. IQ testi sonuçlarına baktığımızda erkeklerin babalarından daha düşük IQ'ya sahip oldukları ortaya çıkmış. Yani teknoloji IQ'yu düşürüyor. Ama oyun IQ'yu yükseltiyor. Süper. Çünkü oyun aynı zamanda dikkati odaklanmayı arttırıyor.
Yani ön yargısız öğretiyor.
Ön yargısız öğretiyor.
Şirketlerde de öyle değil mi abi? Oyunlaştırarak birçok yönetim
yani,
felsefesinde.
Tabii yani gamification diyoruz yani. Dolayısıyla yani en azından hani oyun konusunda hata mı çocuğa kalkıp da çocuğun işte bilincinin oturması, doğru karar almayı oluşturacak ve altyapıya sahip olması 21 yaşından bahsediyoruz. Tabii ki 18 yaşındaki çocuğa sonsuz özgürlüğü verelim, tüm kararların kendi vermesine olanak tanıyalım demek de çok yanlış. Ama en azından oyun konusunda sıkmayalım.
Tamam, bunu şunun için söyledim. Hazreti Ali Efendimiz'in bana böyle düstur olan hayatımda bir sözü var. Bunun bir de 1400 sene evvel söylenmiş olması benim için çok anlamlı. Çocuklarınızı diyor yaşadığı çağa göre değil, yaşayacakları çağa göre yetiştirin.
Müthiş.
Yani muhteşem bir, yani fütüristikse buyurun size.
Aynen.
Burada anne babaların en azından bu sorumluluğu bilip, çünkü Alpan Manas'ın babası bunu yapmış işte. Yapabilenler en azından o sorumluluğu bilip ona uygun hani evde kitap mı okuyacaklar, etkinlik mi yapacaklar, beraber oyun mu oynayacaklar, hafta sonu birlikte mi değerlendirecekler? Buna ihtiyacımız var gibi düşündüğüm için bir aile koçu olarak
kesinlikle
da o şapkayla baktığım
bir
için
de,
abi.
Bravo. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi özellikle daha önce bundan yoksun olan anne babalar, diyelim ki İngilizce öğrenmemiş anne baba, çocuğu illaki İngilizce öğrensin diye aşırı derecede baskı yapıyor. Bu güzel bir şey. Ben yani yabancı dil konusunda, yabancı dille ilgili de şöyle bir söylemim var. Yani benim çocuğum 3-4 dil konuşsun derdinde değilim ben. Yani benim çocuğum Türkçeyi bilsin, biliyor zaten. Onun dışında bir tane, o da İngilizce olmak şartıyla yabancı dil bilsin.
Ve bunu çok iyi bilsin.
Çok iyi bilsin. Onun dışında efendim zaten şimdi birçok firma birçok altyapıyı sunacak. Ya yani biz burada sizin, ben Çince konuşacağım, siz bunu Japonca olarak alacaksınız.
Eyvallah.
Yani o yüzden de o güzel,
yani günlük yüzeysel ilişkilerde zaten ona gerek kalmayacak ama deruni derinlemesine bir ilim şeyinde, deryasında da İngilizce
mecburen yani. Şimdi bilim dili, internete bilim dili İngilizce. Yani ben çocuğumu mesela işte baba İtalyanca öğreneyim mi? Ya gerek yok oğlum. Almanca öğreneyim mi? Hiç gerek yok. Gerçekten gerekli.
Eyvallah.
Yani hani bunu söylüyorum diye de belki de Alman okulları, İtalyan okulları bana kızacak ama ya benim için önemi yok. Ha diyeceksiniz ki ben ama çocuğumu o okula kültürü öğrensin diye gönderdim.
O başka.
O ayrı, o sizin
orada
kararınız.
Bir hayat hedefi varsa. Abi programın en önemli kısmına, bir tanesine geldik. Bu anlattığımız geleceğe hazırlanma adına hangi temel yetkinliklere sahip olmalıyız Alpan Manas bakışıyla?
Şimdi bakın ben şunu söyleyeceğim size. Biz özellikle bu yetenek ve yetkinlik konusu karıştırılıyor. Tamam mı? Hazır, çok da az vaktimiz var ama çok hızlı bir şekilde gireyim.
Bir 6-7 dakikamız var.
6-7 dakikamız var. Şimdi bakın, yetenek dediğimiz şey sahip olduğumuz davranış, düşünce ve duygular. Bunlar küçük yaşlarda.
Bu var bizde.
Var bizde. Ama bakın ben size yetenekleri sayayım. Zeka bir yetenek. Yani zeka 130 IQ ve üstü üstün zekalı diye geçiyor. Şimdi diğer yeteneklere girersek mesela bedensel yetenek yani spor yeteneği, bellek yani bellek diyoruz. Bellek
bazılarının
de,
hafızaları kuvvetlidir mesela.
Benim hafızam acayip kötü. Bende disleksi var. Yani ben isim aklımda tutamam. Tanıştığım birini unuturum. Yani dikkat, göz el işbirliği, müzik. Efendim sayısal yetenek, tiyatro yeteneği, sözel yetenek, yani üç boyutluluk. Bunların hepsi yetenek. Yaklaşık 12 tane yetenek var. Bunları dediğim gibi çocuk yaşlarda gelişiyor ve bir altyapıyla. Şimdi insanlar bunu karıştırıyorlar. Bir de yetkinlik var.
Yetkinlik var.
Şimdi yetkinlik dediğimiz şey sahip olduğumuz yeteneklere bağlı geliştireceğimiz
sorumluluğu tamamen bizde olan,
sorumluluğu bizde olan konular var. Bazılarına sahip olmamız imkansız olabilir. Mesela duygusal zeka. Mesela duygusal zeka gene 95 yılında Harvard'da ortaya konmuş duygusal zeka. O zamana kadar duygusal zeka diye bir konu yoktu. Şimdi duygusal zeka aslında önemli bir yetkinlik. Şimdi ben 2020 yetkinliklerine baktım. Hı hı. 2020 yetkinliği 10 tane yetkinlik var. Bunlardan bir tanesi karmaşık problem çözmek. Şimdi karmaşık problem çözmek bir yetkinlik. Ve 2020'nin yani 2020'li yılların en önemli bir numaralı yetkinliği bu. Karmaşık problem çözmek. Yani ve arkasından eleştirel düşünmek. Şimdi bakın biz eğer eleştirel düşünmeyi yetkinlik olarak tanımlayıp ama ülke olarak bunu cezalandırırsak veya çocuk olarak bunu cezalandırırsak yani
iki temel yetkinliği köreltmiş olacağız.
İki tane temel yetkinliği köreltmiş oluruz.
Aslında teknoloji çağı, uzay çağı diyoruz ama abi sosyolojik, psikolojik geliyor şeyler. Çünkü insanız yani.
Aynen öyle.
Hayatın içerisinde bombardıman gibi geliyor sorunlar. O karmaşanın içinde çöz onu.
Yani, aynen öyle. Şimdi bu iki tane yetkinliği biz ebeveynler veya ülke olarak cezalandırırsak bu yetkinliklere sahip olmayan bu insanlar ileride nerede nasıl çalışacaklar veya yurt dışına gittiklerinde nasıl iş bulacaklar, değil mi? Şimdi benim en temel korkum o. İnsan yönetimi, başkalarıyla eşgüdüm, muhakeme ve karar vermek. Bakın muhakeme ve karar vermek en önemli yetkinliklerden bir tanesi. Müzakere etmek.
En az olan şeydir. Biz masaya vurur kaçırırız. Kalkarız biz kaçarız.
Evet. Mesela şöyle bir şey vardır. Ben sonuna kadar susarım. Söyleyeceğimi söyler çıkarım. Masaya yumruğumu vurdum çıktım. Ya kardeşim müzakere et. Tamam mı? Otur kavga etmeden iletişim kur. İşte bu önemli yetkinliklerden bir tanesi. Şimdi biz bunları söylüyorum ama bunları biz becerebiliyor muyuz? Kendimiz becerebiliyor muyuz bilmiyorum. Yani ben bu yetkinliklere sahip olduğumu hizmet odaklılık. Bu da bir hizmet yetkinlik. Odaklılık.
Yani, servant liderlik diyorlar ya, evet. Yani hizmetkar liderlik.
Evet, aynen öyle, hizmet odaklı olmak.
Bu dediğiniz abi ODTÜ'de müzakere dediniz de ODTÜ uluslararasında mesela ikinci konu aklıma gelmiyor ben 84'lü yıllar. Bir konu çok kalmış aklımda, masadan asla kalkma. Çünkü masada olarak kazanabilirsin.
Aynen
yani.
Öyle.
Kazanç masada çünkü.
Kapıyı yani. Vurdum çıktım olmaz.
Yok öyle, köprüleri yıkmamak gerekiyor. Müzakere dediniz, sonrası ne dediniz abi çok özür dilerim not alamadım.
Kavramsal esneklik.
Kavramsal esneklik.
Yani kavramsal esneklik biz normal koşullarda şartlar bizi o noktaya getirdi ki esnekliğimizi yitirdik. Yani her konuda esnekliğimiz, yani bırakın kavramsal esnekliği, normal konularda da esnekliğimizi yitirdik. Esnek olmadığınız sürece empati kuramazsınız ki. Nasıl kuracaksınız? Esnemeniz gerekiyor. Karşıyı anlamanız gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani ben hep Avrupa Birliği ilişkilerini gündeme alıyorum kendi içimde. Yani Avrupalının bize bakış açısını anlamadan ön yargılı olmayalım. Yani Avrupa Birliği bizi istemiyor. Kardeşim istemiyor, evet. Nedenleri var. Çünkü bizle ilgili ön yargıları var. Ve bu ön yargılar uzun döneme yayılmış ön yargılar. Bunları kırmamız gerekiyor ve bu yavaş olacak. Yani hani ben Avrupa Birliği ile de çok da sıcak bakan bir insan değilim. Çünkü benim de gelecek öngörülerim arasında 2030'lu yıllarda Avrupa Birliği'nin ben çözüleceğini düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği'nin kalmayacağını düşünüyorum ama hani örnek verme açısından.
Eyvallah. Şey yaptım. Burada esneklikle alakalı abi çok şey derler ya böyle, hani dil her yöne esner, ölüme kadar bizimledir ama diş serttir, kırılır, dolayısıyla onu değiştirmek zorunda kalırız. O esneklik de birazcık şey değil mi? Hani yetenek değil mi? Hani babanızdan bir şey görüyorsunuz çünkü aileden genetik
işte
bir şey
söyledim.
Alıyorsunuz.
Yani yeteneğin yetkinliğe dönüşmesi
lazım. Orada biraz desteklenmesi gerekiyor.
Desteklenmesi gerekiyor.
Abi son 1-2 dakikamız. Ben programın şeyinde birkaç soru var soramadım ama inşallah yine bir başka zaman ağırlarız sizi müsait olursanız. Son bölümü şöyle bitiyoruz. Hadi şimdi bir şey yapalım. Aileler ne yapsın mesela? Şimdi Alpan Manas geldi. ve bizi dinleyen de aileler de var. Bugün için, bu hafta, bu ay, bu yıl için yani bir öneriniz var mı?
Aileler ne yapsınlar? Çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeleri gerekiyor.
Daha fazla vakit.
Yani kesinlikle ailelerin çocuklarıyla geçirdikleri vakitler çok düşük ve inanılmaz derecede kalitesiz vakit geçiriyorlar.
Daha fazla nitelikli beraberlik dedik, onu geçtik. Öğretmenlere bir öneriniz?
Ben öğretmenlerin özellikle de öğretmenlerin yani rehber öğretmenliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ailenin yakalayamadığı konuları rehber öğretmenleri yakalıyor ve rehber öğretmenliğinin öğretmenlerinin görevinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Çocuğu yani, geleceği hazırlamada, evet, yönlendirmede, keşfetmede
rehber öğretmenin çok etkin olduğunu düşünüyorum. Yani biz öyle yetenek ve yetkinlikler öğretmenler ve rehber öğretmenler tarafından yakalanacak.
İş dünyasına bir öneriniz?
Vallahi iş dünyası iş yapma şekillerini tekrar göz önüne alması gerekiyor. İş yapma şekilleri değişiyor. Daha önceki iş yapma şekilleriyle devam ederek aynı başarıyı sürdürebileceklerini tahmin etmeleri büyük bir hata olur.
Böyle düşünmesinler ve geleceğin sahibi olan çocuklarımız, gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği onlara emanet edecek. Aynen. 30-40 50'lerde onlar iktidarda olacak. Onlara Alpan abileri ne der?
Vallahi meslek seçimlerini inşallah biz mesela YÖK'e verdiğimiz önerilerden bir tanesi, üniversiteye girdiği yıl mesleğini seçmesin. Birden fazla meslekten mezun olma imkanı sağlayalım ve girdikten sonra mesleğini seçmesi konusunda yönlendirelim demiştim. Kendi gelecekleriyle ilgili, meslek seçimleriyle ilgili mümkün olduğu kadar çok kişiyle iletişim halinde olmaları gerekiyor. Çünkü gençlerimizin en temel hatası meslek seçiminde gençlerimiz hata yapıyorlar.
O da hayatın hatası oluyor zaten. Aynen, abi aynen. Çok çok teşekkür ediyorum. Aziz dostlarım, 52 yaşında bir kardeşiniz olarak hayattan bir cümle öğrendim. İnsan sevdiği iş yapacakmış meğer. İnşallah sevdikleri işleri yapan, onda odaklanan, uzmanlaşan, bu ülkeyi çok daha iyi bir yere taşıyan gençlerimiz geleceğimizin sahipleri olurlar. Çok teşekkür ediyorum Alpamanız abi.
Ben teşekkür ederim.
İyi ki geldiniz.
Sağ olun.
En keyif aldığım programlardan birisi oldu. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkürler. Aziz dostlarım, gelecek hafta bir başka konu ve konukla görüşünceye dek hoşça kalın efendim.